Sayfa 40. 5. Köy korucusu Çipil Reşit, Şube Reisi Haşim Bey'den aldığı martinle yatar, martinle kalkardı. Balkan Harbi'ne katıldığı zamanda böyle bir martini vardı Reşit'in. Sol kolunu kurşun sıyırıp geçmeseydi, kim bilir belki seferberlikte de böyle bir martini olacaktı. Sol koluna bir kurşunun sıyırdığı nasıl doğruysa, bu kolun bağımsızlıktan kangren olup dibinden kesildiği de o kadar doğruydu. Ama bu gerçeğe Gebeşköy'de kimse inanmazdı. Sen kurşunla yaralanacak adam mısın? Katır tepmiştir de dibinden koparmıştır derlerdi. Bu söylentiye inanan da vardı, inanmayan da. Şube Reisi Haşim Bey yaralanıp hastanede kesildiğine inanmasa, depodan bir martin verip onu köy korucusu yaptırır mıydı? Onu şubenin arkasındaki tarlada bu çaptan düşmüş tüfekle sınava çekmişti. Reşit verilen tek mermiyle boş sigara kutusunu hem de tek koluyla halledince Haşim Bey, "Hak ettin bu Osmanlı martinini," demişti. "41 korucunun içinde bu martin ancak sana yakışır." Derler ki, "Bereket versin Haşim Bey, acıdı da ikinci kurşunu vermedi." İşin şakası bundan sonra başlıyordu. Acaba Haşim Bey kime acıdı? Kimi şubenin camlarını acıdı der, kimi çalımı bozulmasın diye Çipil Reşit'e, kimi de yoldan geçen bir vatandaşa diye cevap verir. Yok, hayır, acısı acısı ikinci kurşunu acımış olacaktı. Böylece Çipil Reşit'in bir kör nişancı olduğu anlamı çıkardı açıkça. İyi ama tam ortasından nallanan boş serkil doğrayan kutusunu kim delmişti? Eğer bir rastlantı sonucu delindiyse, Çipil Reşit'in 41 köy korucusunun en talihlisi olması gerekmez mi? Az şey midir talih kuşunun gelip Reşit'in başına konması bu 41 kişinin içinde? Halime gelin çiftinin sağ namlusundaki domuz sıkısını muhtarın evinden yana boşalttığı zaman Çipil Reşit martini apış arasında sabah uykusundaydı. Sonra bir kadın gecenin sessizliğinde "Asker kaçağı var!" diye çıngır çıngır bağırmıştı. Bu kadın sesi Temel Reis'in evinden geldiğine göre olsa olsa Sabri'nin karısı olacaktı. Silah atan kimdi? Ona sataşan asker kaçağı olacaktı. Ne olursa olsun bu evde köy korucusunu ve köy korucusunun martinini ilgilendiren bir olay, bir vukuat vardı. Önce martinin mermi yatağında kurşun olup olmadığını kontrol etmeliydi. Çekti mekanizmayı, hazne açıldı. Evet, haznede kuzu gibi bir mermi yatıyordu. Bir mermi demek bir asker kaçağı demekti. Belindeki fişeklikte 12 mermi daha vardı. Yani 12 asker kaçağının yaşayıp yaşamaması Reşit'in elindeydi. Bu kadar yıllık köy koruculuğunda edindiği denemelere göre hemen küt diye vukuatın üstüne gidilmezdi. Vukuatın ilk hızı kırılmalıydı önce. Ölecek olan nasıl olsa işin başında ölürdü. Bunu önlemek elinde değildi onun. Eğer vukuatın kaba coşkusu dağıtıldıktan sonra üzerlerine giderse vukuatı işleyen kişiyle, açıkçası faille yüz yüze gelse de kanun namına deyince eller yukarı kalkardı. Hele bir kalkmasındı. Bu tek mermili kara martin ne güne duruyordu. Temel Reis'in evine gidecek yerde kestanelikten yana koştu. Yol oradan ırmağa doğru, ırmaktan da Kadirköy'e gider olsa oradan da ta Kurucaşile'ye dayanırdı. Önce bir ayak sesi duyuldu. Boz urbalı biri koşuyordu ay ışığı altında. Omuzunda bir fişeklik. Evet, omuzundaydı fişeklik. Çapraz bağlandığına göre çift fişeklikti. Elinde de olsa olsa bir Mauser, 88 model. Bilirdi bu modeli. Bölükte en geçerli, en kullanışlı silah 88 model Mauser'di. Adam hiç telaşlanmıyordu. Biliyordu ki bu köyde bu anda ondan daha güçlü kimse yoktur. Yoktur ama gene de kaçıyordu işte. Yavaş da koşsa bu kaçmaktı. Ama kimden kaçıyordu bu adam? Çipil Reşit bunun cevabını açıkça verebiliyordu. Herhalde benden kaçmıyor. Kimden kaçıyordu ya? Ha, kimden kaçıyor bu adam? Olsa olsa kanundan. Evet, kanundan kaçıyordu. Kanun kaçağıydı bu adam. Kanunu bu köyde yürütüp uygulayan iki kişi vardı. Biri muhtar, biri de... Durdu, ayağını açtı. Tek kolla tek kurşun atan martiniyle düzeni temsil eden adam ikinci adam da kendisiydi. Öyleyse kendisine düşen bir iş vardı bu anda. "Hey, delikanlı!" diye bağırdı. Adam başını çevirmedi bile. "Hey delikanlı, eller yukarı!" Hiç oralı değildi delikanlı. Tek kolla sigara paketini delmişti ama delinen boş sigara paketiydi. Canlı kişinin derisini delmeye hiç benzemezdi bu iş. Gel gelelim yatarsa, destekli tek mermicini gönderirse daha güvenli bir atış yapar, bu işi de başarırdı. "Yat ulan Reşit," dedi. "Yat da destekli ateşe geç. Atış serbest." Yatmasıyla tek kurşunu kaçanın diz kapağından aşağısına nişan alıp yollaması bir oldu. Kaçak modül yemiş öküz gibi birden sıçradı. Geriye dönüp bir göz atmadan koşmaya başladı. "Bu adam neden geriye dönüp bakmıyor? Beni adam yerine koymuyor mu acaba?" diye düşündü. "Hayır, kendisini tanıyacağımdan korkuyor. Demek buralı, bizim köyden olacak. Kim olabilirdi bu adam? Bağıran, yardım isteyen kimdi? Sesin geldiğine bakılırsa Temel Reis'in geliniydi olsa olsa. Yani Sabri'nin karısı. Acaba Sabri olmasındı bu adam? Bir kadın tutar da kapıya gelen kocası için bütün köyü ayağa kaldırır mıydı? Halime gibi erkek karıların ne yapacağı hiç belli olmazdı. Koşmaya gelince değil bu köyde, birinci orduda Reşit'i geçen az bulunurdu. Reşit de hızlandı. Tüfeğini eline alıp başladık peşinden koşmaya. Bu arada fişeklikten bir mermi çıkarıp Martin'in haznesine sürmeyi de unutmamıştı. "Hey, bana bak!" Kimdi bu asker kaçağı? Bir öğrense hem merakını giderecek hem de Haşim Bey'e, jandarma kumandanına, kaymakama vermek için ayrı ayrı 3 tane rapor yazdıracaktı eli kalem tutan birine. "Dur! Kimsin sen be?" Hiç duracağı benzemiyordu adam. Başını çevirmeden boyuna koşuyordu. Martin'i bir ağacın çatığına yerleştirip bir kurşun daha yollamalıydı. Bu sefer biraz daha yukarıdan almalıydı nişanı. Belinden nişan alırsa kurşun anca ayağının topuğuna değerdi, hızla uzaklaştığı için. Tüfeğin namlusunu ağacın çatığına yerleştirdi. Kundağı omzuna yapıştırdı. Göz, gez, arpacık derken kaçanın beline doğrulttu. Kendi kendine verdi komutu. "Ateş!" Solunu kesti, dokundu tetiğe. "Güm!" Bu seferki gerçekten gümlemişti. Asker kaçağı birden bir tümseyin gerisine atıverdi kendini. Yatmasıyla Reşit'in ayağının dibinden cıv cıv diye iki kurşunun sekmesi bir oldu. Ne zaman yatmış, ne zaman nişan alıp tetiğe dokunmuştu şaşılacak şeydi. Kazık gibi dikilmesinin bir anlamı yoktu artık. Kendini birden attı yere. Yüzü koyun kapaklanıp Martin'ini karnının altına aldı. Tüfeğini doldurmuş, ağzına kurşunu vermişti. Ama nişan alacak kimse görünmüyordu ki. "Sakın," dedi. "Yaralamış olmayayım adamı." Neden olmasındı? Belinden aşağı nişan almıştı ama kurşun gider belinden yukarısına da girebilirdi. Sakın ölmüş olmasın. Ölürse üzülürüm diye düşündü. Kanun namına asker kaçağı yakalayabilirdi ama kanun namına asker kaçağını öldüremezdi. Bu işi ancak kanunun kendisi yapabilirdi. Dur demiş, durmamıştı. Üstelik iki de kurşun atmıştı. Hani ölürse de kendini haklı çıkaracak nedenler yok değildi. Hele Haşim Bey asker kaçağı düşmanıydı. "Benim sevk ettiğim asker sağ kalırsa ancak savaş bitince döner geriye," derdi. İzinlilere, hava değişimiyle gelenlere bile kızardı. "Böyle geleceğinize künyeniz gelsin daha iyi," diye verip veriştirirdi. Yüzü koyun yatmaktan bir şey çıkmazdı böyle. Şu tümseyin arkasından sürünerek yandaki funduluğa geçse, oradan da meşenin dibine kaysa, bir süre bekleyip yolun dönemecinden adamın önünü kesse. Birden toparladı kendini. Tümseyin arkasına kadar kamburunu çıkararak koştu. Funduluğa kadar dizleri üstünde yürüdü. Sürüne sürüne meşenin dibini buldu. Meşeyi siper ederek çevresini iyice inceledi. Martin'in ateşe hazır olup olmadığını gözden geçirdikten sonra yolun dönemecine kadar son hızla koştu. Oradan adamın yattığı yerin görünmesi gerekirdi. Doğruydu, yattığı yer görünüyordu. Bir saat ilerisi bile ayna gibi görünüyordu. Sabahın alacakaranlığında. Gel gelelim kimsecikler yoktu yolda. Ta ileride bir inekle bir kadın geliyor muydu belli değildi. Tavşan avına çıkmış avcılar gibi tüfeğini koltuğun altına kıstırarak kaçağın yatması gereken tümseye kadar başı önüne eğik yürüdü. Kuru otların yere yapışmasından az önce burada birinin yatabileceği sonucunu çıkardı. Peki sonra nereye gitmişti bu adam? Yer yarılıp içine de giremezdi ya. Kan lekeleri var mı diye yatarak toprağa gözden geçirdi. İki kurşun da boşa gitmişti. Martin'le karşı olan sarsılmaz güveni kaybolmuştu bir anda. Küçümseyerek baktı elindekine. "Ulan," dedi. "Sesin de çıkmasa kaldırıp atardım seni denize. Gümlemene hiç diyecek yok doğrusu. Beşli mavzeri olan adamı bile korkutup kaçırabiliyorsun." Onun neden kaçtığını az çok biliyorsa da kerameti gene Kara Martin'de buluyordu. Şimdi ne yapması gerekirdi? Eli boş köye nasıl dönecekti? Cayırtıyı herhalde köyden de duymuşlardı. Eğer tüfeklerin sesini deniz bastırmadıysa muhtar yaktığı iki fişeğin hesabını soracaktı kendisinden. Başı önünde kös kös geldiği yolu dönüyordu. Sararmış eğreltilerin çiğneyip de oyuğunda balıkçıların midye pişirdiği kestane ağacının önünden geçerken burnunun ucuna bir mavzer uzandı. Davranma. Namlusa yere dönük olarak omzunda asılı duran Martin geçti bir anda aklından. Bunu mavzerin namlusunu burnuna dayayan asker kaçağı da biliyordu. Ver o delikli demiri bana, dedi. Kim verdiyse bu kavalı bile bile vermiş sana. Kimseye zararı dokunmasın diye. İki el ateş ettim peşimden. Söyle havaya mı attın, bana mı attın? Doğru söyle. Çipil Reşit başını çevirdi ona. Gözlerini kırpıştırarak bir süre baktı. Ne kadar sakalı bıyığı uzasa da gene tanımıştı. Sabri'ydi bu kaçak. Temel reisin oğlu Sabri. Üsteliyordu boyuna. Söyle, kıyasıya mı attın? Hayır. Ya ne halt etmeye ateş ettin, yoksa beni uğurlamak için mi? Aşağı yukarı uğurlamak için. Eğer kıyasıya atsaydım tepeni alırdım nişanı. Ya nereme aldın? Ayaklarına. Ver bakalım şunu. İş var mı bu kavalda, bir deneyeyim. Kendi mavzerini çaprazlama boynuna astı. Reşit'in baş aşağı asılı duran tüfeğini omzundan çekip aldı. Mekanizmayı çekip dolu mu boş mu diye baktı. Boş olduğunu anlayınca reisten aldığı mermiyi sürdü. Meşenin yaprakları arasından birini seçip dokundu tetiğe. Sapına nişan aldığı yaprak döne döne yere düşerken, "Verilmiş sadakam varmış," dedi. "Topumdan nallayacakmışım beni az daha. Şimdi sıra bende. Ver bir fişek daha bakalım." Reşit'in fişeklikten çektiği mermiyi kaptı elinden, sürdü Martin'e. "Yürü," dedi. "Tam 20 adım ileride dur. Arkanı dön. Sakın korkmayasın. Madem öldüresiye atmadın kurşunu, ben de sana kıyasıya atacak değilim. Topuğundan ufacık bir delik açacağım, o kadar." Hani daha da beterini yapsa haksız sayılmazdı bu Sabri. Etme ağam, dedi Reşit. Zaten bir kolum yok. Yanlış nişan alırsın da topal edersin beni. Ateş edeceksen kafama nişan al da süründürme. Kendin gibi kör nişancı mı sanıyorsun beni? Yürü ulan. Çipil Reşit gösterilen yöne doğru 2-3 adım atıp durdu. Yürü diyorum sana. Yakından at da bir yanlışlık olmasın. Bacağımın oynak yerine gelir de topal olursam koruculuktan da atar beni Haşim Bey. 15 adım daha yürü, marş! Birkaç adım attı, yeniden durdu. Bağışla cezamı ağam. Yürüyecek misin yoksa kurşunu kal... Bağışla cezamı ağam. Yürüyecek misin yoksa... Yok... Bağışla cezamı ağam. Yürüyecek misin yoksa kurşunu kalçana mı atayım? Tam 20. adımda durmuştu Reşit. Şimdi bak, dedi Sabri. Buralarda başkatibin Halit dolaşıyor mu, haberin var mı, yok mu, doğruyu söyle. Dolaşıyor ağam. Kadına kıza sataştığında biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun ha. Biliyorsun da arkamdan attığın kurşunları neden ona atmıyorsun, vur emri çıktığı halde. Başkatipten mi korkuyorsun, yoksa elindeki mavzerden mi? Bir başıma nasıl gelirim onun hakkından? Düş önüme öyleyse. Seni öylesine bir kahraman yapacağım ki namın dilden dile dolaşacak memlekette. Kahraman olmak topal olmaktan daha iyiydi. Sağ ol ağam, dedi. Göstereceğim ona karıya kıza sataşmasın. Verelim dersini. Gel bakalım, al şu silahını. Reşit silahını almadan önce Sabri'nin eline yapışıp öpmek istedi. Bırak köpekliği, düş önüme. Önce geldiğin yolu kendin yormadan... Önce geldiğin yolu, düş önüme, önce geldiğin yolu kendini yormadan yürü bakalım. Hiç konuşmadan 1-2 saat önce Sabri'nin yatıp da gözden kaybolduğu tümseyin başına kadar geldiler. Sapıyoruz buradan, dedi Sabri. Domuz kayasına gidiyoruz. Reşit, ne var domuz kayasında, diye soracak oldu. Daha soruyor, ne olacak? Halit'in ininin orada olduğunu sen de biliyorsun. Domuzu bastırayım da gör. İlk kurşunu sen atacaksın Osmanlı Martini ile. Sen atacaksın ya bana attığın gibi. Kıyasıya mı atacağım? Ne sandın ya? 3 firarı var herifin. Vur emri çıktı, bilmiyor musun? Muhtar bir şey demedi bana. O da bilir, sen de bilirsin bunu. Ne veriyor Salih Efendi size? Halit size güvenmese bu köye gelip yerleşemezdi. Kör olayım, benim haberim yok. Demek muhtarın var. Seni çipil seni. Kadirli köyünde kırdığı cevizler 40'ı geçti. Duymadı mı bizim baldızla karıya sataştığını? Köpeksiz köyü bulmuş da çomaksız geliyor. Laz başlığı takıp zıpka giyiyormuş. Asker urbasını çıkarmış da. Şuradan şuraya gitmeyeyim ki haberim yok. Şimdi haberin oldu. Yürü bakalım öyleyse. Sap şuradan kürüzün arkasından. Eğretlerin içinden yürüyeceksin. Birini gördün mü yatacaksın yüzü koyun. Kirişi kırmaya kalkarsan kurtulamazsın elimden. İlk kurşun senin. Yürü şimdi. Bir süre sırtın arkasında yürüdükten sonra iki kayanın arasından bir keçi yoluna geçtiler. Aç gözünü dedi Sabri. İşte bu keçi yolu onun inine gider. Martin'in koltuğun altında yürüyeceksin. Benden 10 adım ileride. Ben senin yerine göre 5 adım, yerine göre 50 adım gerinden geleceğim. Arkanda beni göremezsen korkma sakın. Kurşunlarım yetişir yardımına. Görünce hemen yatıp nişan alacaksın, dokunacaksın tetiğe. Ha, şunu da çıkarma aklından. Sen bugün beni hiç görmedin. Gebeşköy'de kestanelikte peşine düştüğün adam ben değilim. Halit'e rastladın, peşine düşüp geldim buraya. Söyle bakalım, rastladın mı Sabri'ye? Yok ağam, rastlamadım. Yemin et. Yemin olsun ki rastlamadım. Ateşe kör bakayım ki rastlamadım de. Ateşe kör bakayım ki rastlamadım. Bir sakarlık et de göreyim seni. Öbür konuda ben koparmazsam bana temel reisin Sabri demesinler. Şşt, ağır ol. Ayak sesi var, yat. Sabri geri geri gidip fundanın arkasına yattı. Hemen bir ilerideki fundanın arkasına sıçradı. Şimdi daha yüksekten yolu izleyebiliyordu. Ellerinde yoğurt bakraçları, arkalarında sepetler, pazara gidiyorlardı kadınlar. Ayaklarında çarık olduğundan ayak sesleri zor duyuluyordu. Evlerinin sofalarında yürüyorlardı sanki tabanlarını sürte sürte. Çipil Reşit yol kenarına öyle ustalıkla yatmıştı ki kadınlar hiçbir şey sezinlememişlerdi. Sabri'nin yattığı tümseğin altında uzanan yoldan kıvrılarak yürümeleri gerekiyordu. Kadınlardan biri yavaşça. ''Sen de gördün tüfeğin ucunu değil mi?'' diye yanındakine sordu yavaşça. ''Gördüm.'' dedi arkasında yumurta sepeti olan kadın. ''Yumurtalarını istese ne yapardın?'' diye sordu gülerek. ''Verirdim, canımdan kıymetli değil ya.'' ''Şunu bir temizleyen çıkmadı 2 yıldır.'' Vur emri çıkmış diyorlar emme. Vuracak adam nerede? Erkeklerin yüreklileri askerde. Buralarda tüm işe yaramazları kaldı. Namussuzları da buralarda kız kadın peşinde. Geçen gün bu salih namussuzu Selime'nin önüne çıkmış odun keserken. Sesler uzaklaşıp duyulmaz oldu. Selime baldızıydı Sabri'nin. Demek duyduğu doğruydu. Sıra sonra da başkalarına gelecekti. Ne diyordu önde giden kadın? Erkeklerin yüreklileri askerde. Hani yanlış da söylemiyor diye. Sizin namussuzun biriyim ben diye düşündü. Evet, yüreksizin, namussuzun biriyim ben. Şube reisi bir yolsuzluğunu görmüş, onu dayamıştı cepheye. Cephe cezalandırma yeri miydi? Madem ki suçluyum, verseydi harp divanına. İşte böyle silahımla, mermilerimle kaçarım ben de. Haklı olmadığını biliyordu. Düpedüz namussuzluk olduğunu da biliyordu yaptığı işin. Ama olmuştu bir kere, şeytana uymuştu. İşte kaçıp gelmişti. Rahat mıydı sanki? Karısı yüzüne bile bakmamıştı. Kızmıyordu ona da. Bir köpek gibi kovalamıştı kendi evinin kapısında. Üstelik köyü de ayağa kaldırmıştı. Bilmiyordu ne yapacağını Sabri. Yalnız bildiği bir şey vardı. Şu başkatibin oğlu Halit'in memleket için, köylü için kendisinden çok daha zararlı oldu. Hangi bir memleketlisine rastlasa hep Halit için kuşkulu laflar ediyordu. Bir ayağı kendi köyündeydi bu itin. Neden buradaydı? Niçin başka köylerde görünmüyordu? Köyün en güzel kadını olan karısı için miydi? Bunu temizlemeden buralardan ayrılamazdı. Ayrılsa da rahat edemezdi cephede. Aklı hep köyünde, karısında, evinde olacaktı. Niçin savaşacaktı cephede? Namusu için değil mi? Bu namusu ha karşısındaki düşmanlara göz dikmiş, ha cephe gerisindeki asker kaçakları. Çipil Reşit yattığı yerden doğrulmuş çevresini gözden geçiriyordu. Neredeydi bu temel reisin oğlu be? Yok, eğer voltasını alıp tüymüşse kendisinin ne işi vardı buralarda? Bütün köylüler 4 gözle yoluna bakmış olmalıydılar bir şeyler öğrenmek için. Hey! Diye bağırdı Sabri. Kaçtı mı sandın beni? Hem de senden kaçacağıma. Çıkar aklından bu kuruntuları. Seni kahraman etmeden gidecek değilim buralardan. Düş önüme bakalım. Yürü. Sakın arkana döneyim deme. Yersin kurşunu sonra. Arayı bu sefer adam akıllı açmıştı. Kadınlarda da duyduğuna göre çok uzakta olmasa gerekti bu Halit. Hükümetin asker kaçaklarının peşine takacak adamı yok galiba diye düşündü. İtler cirit atıyor buralarda. Bu itlerin peşine salacak elinde adamı olsa onları tutar İngiliz gavurunun karşısına dikerdi. Mavzerini sağ kolunun altına almış Reşit'i gözden kaçırmadan yürüyordu. Bir ara keçi yolunun sarpa sardığını anladı dizlerinin kesikliğinden. Sağını solunu gözden geçirdi. Sağ yanından ayaklarının altında dolana dolana kopa eklene bir ırmak denize doğru uzanıyordu. Bana anlattıklarına göre saklandığı kayalara yaklaştık diye düşündü. Hızlandı birden. Sıklaştırdı adımlarını. Yanına vardığı halde hala arkasına dönüp bakamıyordu Reşit. Sola dön diye komut verdi Sabri. Kaldır başını da kayalara bak. Bu kayaların arkasına çıkıp çantamda ne varsa bölüşüp yiyeceğiz. Biliyorum açlıktan zifirin kesildi ama iş yapmadan ekmek yok. Sana 5 dakika mola. Tütünün varsa sar bir sigara. Yoksa al benim tütün kesemi. Çakmak da içinde. Avcı eleğini el atıp çıkardı keseyi. Fırlatıp attı önüne. Ben nöbetteyim. Bir de bana sar. Çabuk. Çipin Reşit olduğu yere çöküverdi yorgunluktan. Böyle yürüyüşler vız gelirdi ona. Gel gelelim kulağının dibinde soğukluğunu duyduğu bir mavzer namlusunda doğrultusunda yürümenin iç açıcı bir yanı olur muydu? Sardın mı sigaramı? Sardım ha, getir. Uzattığı sigarayı dudaklarının arasına tutuşturdu. Çak bakalım şu çakmağı. Çakmağı çıkarmış, koyu sarı fitilini yuvasından çekmiş. Baş parmağıyla yavaştan çıkacak kıvılcımdan yana bastırmıştı. Dağılan kıvılcımlar fitili tutuşturunca, yak dedi Sabri. Önce kendi sigaranı yak. Sabri uzattığı ateşten tam sigarasını yakıyordu ki, kulağının dibinden cıv diye bir kurşun geçti. Yat ulan Reşit, dedi. O da kendini yere atmış, atar atmaz da yandaki tümseyin gerisine kaymıştı. Mavzerinin namlusunu kurşundan gelen yana döndürmüştü hemen. Vay itoğlu it, dedi. Bizi gözlüyormuş. Reşit, neredesin lan? Reşit'ten de ses yoktu. Bir ayak sesi duyar gibi oldu. Kaçıyor muydu Reşit acaba? Başını kaldırıp tam bakacaktı ki bir kurşun daha. Sağ omzundan yanık bir yün kokusu geldi burnuna. Kurşun ceketinin sağ omzunu delip geçmiş olacaktı. Kolunu bir iki kez oynattı, canı acımıyordu. Hey! Diye bağırdı. Böyle mi öğrettiler askerde sana? Boyuna karavana atıyorsun. Duyabilmiş miydi acaba? Konuşturmak istiyordu karşısındakini. Halit'ten başkası olabilir miydi bu şakayı yapan? Başkası da olabilirdi. Dağtaş asker kaçağıydı çünkü. Sakın Reşit olmasın bu ikinci kurşunu atan diye düşündü. Çok yakından gelmişti çünkü. Yattığım yere sokulmuş da olabilir dedi. Eğer durum böyleyse sıçrayıp yer değiştirmesi gerekirdi. Askerlikten bu kadar olsun anlardı. Toparlandı. Az ilerisindeki tümseye kadar tüfeği koltuğunun altında başı önüne eğik koştu. Yatıp siper alması gerekirken bir kez daha koştu. Yüksekçe bir tümsek görmüştü az ilerisinde. Tam arkasına yatıp uzanacağı sırada ayağının dibinden vınlayarak bir kurşun daha sekti. Yattığı yerden dört yanını görebilirdi. Onu tavuk gibi kimse bastıramazdı artık. Yolun iki ucu da gözünün önündeydi. Gelini de gideni de kaçırmazdı buradan. Irmak bile ta ileride buluttan kurtulan güneşin altından kazmayla bölünmüş bir yılan gibi parça parça uzanıyordu. Sabri iki tehlikeli sıçrayışla bu tepeciğin arkasına yanlamış olmanın üstünlüğünü daha iyi anlıyor, güvenle çekiyordu ciğerlerine nemli havayı. Uzun bir süre bekledi. Gözleri yolun gidiş geliş yönlerindeydi. Halit yattığı siperden kalkıp gitse bile bu yoldan yararlanacak değildi. Hemen bir yıla yakın zamandır buralarda kayaların arasında yaşadığını biliyordu onun. Sabri ona bakarak buraların yabancısı sayılırdı. Kim bilir hangi taşın altındadır o şimdi? Diye düşündü. Kendisini burada yattığı sürece pusuya düşüremezdi ama kalkıp gideceğini hesaplayarak bir tuzak düşünmüş de olabilirdi. Reşit'ten tam yararlanacağı sırada kaçırmıştı onu elinden. Canı bir sigara istemişti. Elini tütün kesesine attı. Tuh anasını dedi. Tütün kesesi Reşit'te kaldı çakmakta. İlk kurşun kulak tozundan geçip de tüfeğini yapıştığı zaman sigarası bir yana gitmişti, kendisi bir yana. arka arkaya patlayan üç mermi alt üst edivermişti kafasından geçenleri. Bu mermilerden biri boğuk Martin sesiydi. Mavzer'in cıvlayan kurşunlarına bakarak daha da gümbürtülüydü. Demek Reşit bir biçimine getirip Halit'e ilk kurşunu atmıştı. Sesler biraz uzaktan geldiğine göre kendisi için tehlike uzaklaşmıştı. Reşit'in yaralanıp öldüğünü aklından geçirdi bir an. Tüyleri diken diken olmuştu. Ya öldüyse dedi. Bak kepazeliğe, beni öldürdü diyecekler. Reşit diye bağırdı bütün gücüyle. Hiçbir cevap alamadı. Deminki patırtının bir anlamı olmalıydı. Yaralanan ya da ölen yok muydu? Üç mermi boşuna mı yakılmıştı? Evet, üçü de hedefini bulamamış diye düşündü. Bizim çepi Reşit yerini Halit'e belli etmemek için ser vermiyor olmalı. Boş adam değildi bu çipil. Böyle uzun bir süre daha bekledi. Ekmek torbasından kapkara bir ekmek parçası çıkardı. Bir parça da beze sarılı peynir. Bir çobandan almıştı iki gün önce. Biraz da hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içinde, hiç acele etmeden uzun uzun çiğniye çiğniye yiyip bitirdi yemeğini. Susuzluktan içi yanıyordu. Tuzlu peynir dayanılmaz bir susuzluk vermişti. Özlemle akan ırmağa baktı. Güneş yeniden bulutun altına girmiş, akarsu puslu bir yatak içinde görüntüsünün parlaklığını yitirmişti. Eğer şimdi kıyısında olsa, tüfeğini otların üstüne bırakır, yüzü koyun uzanarak tuz yalatılmış keçiler gibi başını uzatırdı. Gözlerini Gebeşköy'e doğru uzanıp giden yola çevirdiği zaman gördüklerine inanamadı. Martin'li boynuna çaprazlamasını asıp iki yanına sallana sallana yürüyen adam, Reşit'ten başkası olamazdı. Sağ koluyla tüfeğini tutuyordu. Sol yanı bomboştu. Kafasında ilk şimşekler çakmıştı Sabri'nin. "Sakın," dedi. "Halit'i haklamış olmasın." "Olmaz da değildi hani." Halit'in gözlerini kendisinden ayırmadığı korkulu anlarda boş kalan Reşit, kolayca avlayabilirdi onu. Hem de tek kurşunla. İkinci bir Martin sesi duymamıştı çünkü. "Aferin Reşit," dedi. "Eğer onu haklayabildinse ben de sözümü yerine getirmiş oldum." Bir saat önce silah seslerinin geldiği yöne doğru dört yanını kollayarak sürünmeye başladı. Çok geçmeden de kıpırdamadan yatan boz gömlekli, sakalı bıyığına karışmış bir adam ilişti gözüne. Kıpırdamadan sırt üstü yatıyordu adam. Ceketinin düğmeleri çözüktü. Yanında ne bir tüfek vardı ne de belinde fişeklik. Doğruydu demek. Bir kurşunu haklamıştı Reşit bu asker kaçağını. Üstünü başını aramış, kimliğini belirten nesi varsa almıştı. Dedi Sabri. "Bizim de sonumuz er geç bu." Sonra gülümseyerek mırıldandı. "Yaşa sen kahraman Reşit."